Ayrım 6, sayfa 58. Beni için düşünebilecek en baştan çıkarıcı insandın, dedi tabağıma çobur doldururken. Hangi çocuk esrarengiz bir mağaranın içinde neler döndüğünü merak etmez? Merak edecek bir şey yok. O zaman yoktu, şimdi hiç yok. Şimdi mağaran değil, seni merak ediyorum. Ne zaman şimşek çaksa ya da tipi başlasa sabaha çıkıp çıkmayacağını düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Mağaranın senin için anlamını bilmediğimi sanma. Ama artık genç değilsin. Üstelik kalbin hasta. Otelde 40 tane oda var. Niye birini seçip rahat etmiyorsun? Desfina koca kız olmuştu ve hepimiz gibi çocukken anladığı şeyleri büyüdükçe unutuyordu. Bense sözcüklerden tekrar anlatamayacak kadar uzaktım. Başımı eğip çorbamı içtim. Bitirince yahni koydu. Sigara yakıp pencereden uzaklara, İstanbul'a baktı ve Rumca bir şarkı mırıldanmaya başladı. Sesi güzel ve sigaralıydı. Şarkıda öyle bir şey vardı ki onun kaderi bu otele zincirlenmiş olsa da yüreği başka hasretlerle yanan genç bir martı olduğunu düşünmeden edemedim. Milyon kollu bir ahtapot gibi nefes alan şehir onu çağırıyordu. Oysa gitmesi imkansızdı. O defteri hala saklıyorum, biliyor musun? İçinde bir çocuğun mağarana bakarken düşündükleri yazılı. Acılarımdan o kadar uzak, mazimle o kadar ilgisizdi ki sözcükler aramızda kanatlanabiliyordu. Bize sadece yakalamak, biraz ıkırdıktan sonra salıvermek kalıyordu. Adadan önceki hayatımı merak etmeden sadece şimdiki zamanla ilgiliydi. Mağaramın önünden ayrılmak bilmeyen o çocuk gibi. Pencerenin karşısına döndüğümde ölüm ortalarda görünmüyordu. Otelin üzerinde beliriveren jandarma helikopteri, kuşların korku içerisinde havalanmasına neden olduktan sonra başkente doğru uzaklaştı. Adanın turizm merkezine dönüştürüleceği dedikodusu hızla geçerlilik sayı kazanıyordu. Ufukta yabancı yatırımcılar belirmişti. Şimdilik tek sorun, kimseyle kötü olmak istemeyen sultanın son imza konusundaki tereddüdüydü. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlıyordum. Önce dedikodu çıkar, sonra tartışma başlar. Beklenmedik anda gri takım elbiseli herifler belirirdi. Takım elbiseliler geldiğinde muhtemelen askerler de olacaktı. Ahalinin eline armut toplayacağını da pek sanmıyordu. Bu yüzden benim için en iyisi kıyamet günü gelmeden köşemde ölüp gitmekti. Saçmalama lütfen. Ölüm çimenlere yayılmıştı yine. Kalbinin sorularına cevap bulmadan ölmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Kendini kandırmaktan vazgeçersen hayırlı olur. Birden aklıma bir şey geldi. Konuya yoğunlaşmaktan vazgeçtiğimizde özgür kalan aklın kendi kendine bulduğu şeylerden. Sen, dedim, parmağımı sallayıp, cevapları biliyorsun. Ne demek bu? Fikriyi benden alan sen olduğuna göre şu anda yaptığım şeyin doğru olup olmadığını da söyleyebilirsin. Ya ne yaptığımı sanıyorsun? Yoksa değerli vaktimi burada harcar mıyım? Ama Fikriye yüzünden değil. O öldü ve gökteki güzel konsere gitti. Burada şimdi yeni bir şey başlıyor. Abuk sabuk konuşma, yeni bir şey başlayamaz. Sen yaşamaya asıl Fikriye'nin öldüğünü kabul ettiğin zaman başlayacaksın. Oysa öldüğü anı hatırlamayı bile reddediyorsun. Böyle korkaklık olmaz. Kapat çeneni. Asıl sen kapat. Ne zaman yeniden erkek olup yaşadıklarına yüzleşmeyi becereceksin? Sesi ancak ölü bir çeliste yakışacak yumuşaklıktaydı. İngiliz aksanı ona tatlılık ve demeyim de bağışlanabilirlik katıyordu. Yine de öfkemi yatıştırmadı. Kendisine ölüm diyen, parantez içinde ve galiba haklı olan, bir varlıkla baş edemeyeceğimi bilmenin aczi içinde gözyaşlarıma hakim olmaya çalıştım. Derken onun artık bana değil, sabahtan beri gözlediğim pencereye baktığını fark ettim. Başımı çevirdiğimde kadınla göz göze geldik. Pencerede durmuş, dosdoğru bana bakıyordu ve evet, karşımda Fikriye vardı. Biraz yaşlanmış, biraz da kilo almış hali. Birden bıraktı perdeyi, odanın karanlığında gözden kayboldu. Buraya geliyor, dedi ölüm. Kadın, bir anı vardı. Belediye iç savaşta yıkılmamış nadir eski binalardan. Deniz manzaralı makam odasında bana teessüfle bakan, başkansa kel, al yanaklı ve uykulu bir adam. Hiçbir şeye doğru düzgün cevap vermediği yetmiyormuş gibi kendimi kötü hissetmeme de neden oluyor. Ahalinin sorulara alerjisi vardır Latife Hanım. Çoğu polis sorgusundan geçmiştir çünkü. Sorarak insanların tadını kaçırmayın. misafirleri olmayı deneyin. Bu size tek tavsiyemdir. Eğer eskiden yaşadığınız evi görmek isterseniz koruma verebilirim. Sonbahar çiçekleri at gübresiyle birleşip çocukluğumun kokusunu çağırıyor. Sabıkalıların adada bulunduğu huzuru hissederken anlıyorum ki çocukluk kokudur. Her çocukluğun esansı ayrıdır ve kaybettiğimiz sandığımız anda bizi yakalar. Mete çocukluğunu hangi kokuyla hatırladı? Tatillerimizin kokusu var mıydı? Hafta sonlarının çocuk filmleriyle aydınlanan sinema salonlarının. Çocuklar kokuların değerini biliyor ve hafızalarındaki doğru yere koyuyorlar. Hiçbir şeyi doğru yere koymayan benim. Yorgun zihnim dağınık ve çekmecelerde yer yok. Ne zaman toplamaya kalkışsam korkup vazgeçiyorum. Anıların hangi köşeden fırlayacağını kestirmek imkansız. Teki kaybolmuş küçük bir çorap insanı imha edebilir. Geçmişin kokusunun izinde adanın içlerine yürüyorum. Üzerimde gözler hissediyorum. Dev bir göze dönüşmüş adanın retinasında kendimi görür gibiyim. Ada her adımımı dikkatle izliyor. Üç gidilerime, emanet ayaklarımsa sokaklar geçiyor, yokuşlar çıkıyor. Bir saat sonra kendimi çocukluğumun bahçesinde buluveriyorum. Harabeye dönmüş Erguvanlı köşkün önünde. Her yaz gülübrişim hücumuna uğrayan evimizin hayaletine bakıyorum. Rüzgarın kaldırdığı kırmızı aşı boyası, pencerelerin çürümüş pançurları, yıkık veranda. Adaya bunları görmemek için yıllarca gelmedim. Oysa o kadar zavallı bir haldeler ki korkutamıyorlar bile. Boyutlarsa her çocukluk anısında olduğu gibi iyice küçülmüş. Sonsuzluğu temsil eden bahçeyi, çalılığa, masallara açılan kapıyı paslı bir yığına çevirmiş. Çocukluğum zamanının haksızlığına uğramış, çocuklar gibi. Çocukluk insanın en yalnız çağıdır, diyor babam. Aynı zamanda yalnız olmaktan korkmadığımız yegane çağdır. Bu yüzden ne zaman bir çocuk görsem içim kederle dolar. Yalnız oldukları için değil, er geç yalnızlığın farkına varmak zorunda kalacaklarını bildiğim için. Burayı bunları duymak için gelmemiştim. Niye geldiğini ancak sen bilebilirsin. Tabii beni niye yanına getirdiğini de. Belki de bazı şeyleri hatırlamaya hazır olduğunu hissettin. Eğer düşündüğüm şeyleri kastediyorsan hatırlamaya hiçbir zaman hazır olmayacağım. Aklın içinde olduğuma göre düşündüğünden başka bir şey kastetmem imkansız. Aslında ben de yarım yamalak hatırlıyorum. Kafama yediğim darbe herhalde hafızama zarar verdi. Babam eskiden de böyleydi. Hafızasının içinde yaşardı. Biz çocuklar hatırladıkları karşısında büyülenir, kendimize bir gün aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı sorardık. Ölmenin hayatına getirdiği tek yenilik kendi hafızasından çıkıp benimkine girmek oldu. Eğer hazır değilsen bence evden uzaklaş, diyor içini çekerek. Yoksa birazdan hatırlamaya başlayacaksın. Köşkün çekimine girdiğimi hissediyorum. Belki çoktandır bu haldeyim. Geçmişin yörüngesinde küçülen daireler çiziyorum. Merkeze yaklaştıkça mazinin üzerimdeki etkisi de artıyor. Silah sesleri 24 yıl öncesinden değil 100 metre öteden geliyor olabilir. Nefret dolu haykırışlar, adaya hiç ulaşamayacağını sanıp yanıldığımız iç savaşın kükürt kokusu sadece geçmişi değil şimdiki zamanı da kavuruyor. Sana demiştim, hatırlamaya başlıyorsun, hemen buradan git. Belki yanılsama değildir. 11 yaşındaki kız bahçede gerçekten durmuş, sesleri anlamaya çalışıyordur. İskeleden dumanlar yükseliyor, kara bulutlara dönüşerek göğü kaplıyordur. Hafızamın mezarları açılıyor ve her birinin içinde dirilmeyi bekleyen ayrı bir anı. Gölge kalabalığı bağırıp çağırarak eve yaklaşıyor. Asker kaputunun altına spor ayakkabı ya da kot pantolon giymişler. Haber görüntülerindeki adamlara benziyorlar. Babamı öldürecek genç orada. Beyaz bere, tüfek, çocuksu yüz ve bağırmaktan şişmiş boyun damarları. Kişilik kazanmamaya ve kalabalığın varlığında erimeye çalışıyor. Sahanlık babamın yaydığı eşyayla dolu. Onun çalışma masası, annemin piyanosu ve müzik dolabımız. Kapının arkasında garip bir görüntü. Onların artık masa, piyano ya da dolap olmadığını, kaderimizin eşyanın kaderiyle iç içe geçtiğini çocuk aklımda anlayabiliyorum. Titreyen elleriyle bana sarılan annem, babama öfkeyle bağırıyor. Sana demiştim buradan gidelim diye, şimdi ne yapacağız? Buna hazır değilsin, dediğini duyuyorum babamın bana. Git buradan hemen! Koşmaya başlıyorum. Evler iki yanımda akarken, anılarımdaki kalabalık tarafından izlendiğim hissine kapılıyorum. Bacaklarım yorulduğunda paniğe düşecek. Yetişebilirler mi? Yakalayabilirler mi? Bana da yapabilirler mi? Ama insan farkında olduğu hayale boyun eğmez. Böyle düşünmek biraz yatıştırıyor. Ağrıyan ciğerlerim günde iki paket sigaranın ne demek olduğu hakkında bir fikir veriyor. İskele meydanına varıyorum. Her şey sakin görünüyor. Faytoncu aynen iki gün önceki gibi çizgi romanı cebine koyuyor ve uzun saçını eliyle tarayıp sürücü koltuğuna kuruluyor. Otele gün batımında akşam alası çamları karaltıya çevirdiğinde yaklaşırken karar veriyorum. Nabur Abdülaziz'in dediğini yapacak ve sabah vapuruyla basıp gideceğim. Ne adayla ne de anılarla savaşacak halim var. Atilla'yı bulmaksa benim gibi bir zavallının harcı değil. Bana düşen bavulu toplamak ve İstanbul'a dönüp ölmenin acısız bir yolunu bulmak. Hatta niye eve dönmek için bekleyeyim? Madem karar verdim, aynı şey bu gece, otelde de yapılabilir. Doğrusu buradan gitmen. Babam sürücünün yanına, çoktan kurulmuş ve yüzünün sağlam yarısı endişeli. Evladının acı çekmesine hiçbir baba dayanamaz. Ne olur evine dönüp yaşamanın yeni bir yolunu bul. Ada senin için bir başlangıç olsun. Yeni bir başlangıç falan yok baba. Sadece kendisini tekrar edip duran bir yok oluş var. Berbat bir kısır döngü. Bir şey mi dediniz diye soruyor arabacı. Ay ışığında otel gerçekte olduğundan daha büyük ve kasvetli. Bazı pencerelerde ışık var ama ortalıkta kimse yok. Korkularımla dalga geçildiği hissine kapılsam da gurur meselesi yapamayacak kadar yorgunum. Resepsiyondaki kız anahtarı verirken gülümseyerek günümün nasıl geçtiğini soruyor. Neler oluyor Despina diyorum. Bu otelde neler dönüyor? Mavi perçemini parmağına doluyor. Ailemin geldiği Selanik'te asıl olan gerçeğin gözü görünmediğini söylerler. Ama maalesef ben bunun ne demek olduğunu bilemeyecek kadar cahilim. Eğer başka kimse yoksa niye bazı odalarda ışık yanıyor? Başka kimse yok demedim ki. O zaman ben niye göremiyorum? Bilmem diyor göz kırparak. Herhalde asıl olan gerçek göze görünmediği için. Ay ışığıyla bölük pörçük aydınlanan odamda pencereden uzağa başkentin ışıklarına bakıyorum. Açıyorum çantamı, aylardır taşıdığım ilaç şişesiyle oğlumun son fotoğrafını çıkarıyorum. Biraz sonra yanına gideceğim çocuk Beşiktaş formasıyla bekliyor. Ona Atilla'dan bahsedemeyeceğim, şarkıların öyküsünü anlatamayacağım için üzgünüm. Bari bunu yapabilecek güçte olsaydım. Açıyorum şişenin kapağını, ilaçları avucuma döküyorum ve bunu beklemiş gibi bir kapıyı çalıyor. Bir avucumdaki ilaçlara bir de kapıya bakıyorum. Tam ağzıma boşaltacakken kapı bir kez daha yumruklanıyor. Sonra Despina'nın sesi. Latife Hanım lütfen açın, çok önemli. Aslında hiçbir şey önemli değildir. Özellikle de ölerek oğluna kavuşmaya kararlı bir kadın için. Ama aynı kadın anahtarı kapının üstünde bırakmayı akıl edemeyecek kadar salak da olabilir. Bu durumda yenek anahtara sahip bir diğer tarafından açıp hızla girilebilir. Hele bu kişi 18 yaşında bir kızsa, gençliğinin çevikliğiyle atılıp kadının elindeki şişeyi kapabilir. Sonra da ona ne olduğunu anlamadan tutuşturur eline ceketi ve kapıyı gösterir. Beni izleyin lütfen. Dışarıda görmeniz gereken bir şey var. 5 dakika sonra kendimi ağaçların arasında Despina'yı takip etmeye çalışırken buluyorum. Bir orman yaratığı gibi hızla kayadan kayaya atlayarak yol alıyor ve yavaşlaması için sık sık seslenmek zorundayım. Ayaklarım çukurlara giriyor, dallar kollarımı çiziyor ama bir nedenle sonuna kadar izlemem gerektiğinin farkındayım. Jandarma helikopterinin takip ışığından saklanmak için yan yana çömeldiğimizde saçının Hindistan cevizi kokusu burnuma doluyor. O zaman gülümsüyor ve yorulup yorulmadığımı soruyor. Yüzü ay ışığında dişi bir sırtlan. Her şey yolunda gitseydi biraz önce ölmüş olması gereken ben değilmişim gibi korktuğumu hissediyorum. 10 dakika sonra denize yukarıdan bakan, yarasaların uçuştuğu bir açıklığa geldiğimizde nihayet durup eliyle karşımızdaki kayaları gösteriyor. İşte geldik Latife Hanım. Neredeyiz? Aradığın yerde. Macera bundan sonra başlıyor. Ne demek bu şimdi? İşte onu buldunuz. Kendisi şu gördüğünüz çalı çırpı ile gizlenmiş mağarada yaşar. O saçma düzeneyi oraya babam yaptı. Ama uzun hikaye, sonra anlatırım. Aradığınız adam bu saatlerde genellikle uyanıktır. Onunla konuşmayı başarabileceğinizden emin değilim ama en azından deneyebilirsiniz. Dönmek istediğinizde beni arayın. 5 dakika içinde gelip sizi alırım. Bu arada sizi buraya getirenin ben olduğumu söylemezseniz de sevinirim. İhtiyarın heyezanlarıyla uğraşmaya niyetim yok. O kadar şaşkınım ki verecek yanıt bulamıyorum. Lütfen söz verin. Yol gösterdiğimi söylemeyeceksiniz. Ağzımdan tek hece dökülüyor. Söz. Bir kez daha sırtlan gibi gülümsüyor Despina. Sonra geldiğimiz yolda hızla gözden kayboluyor. Erkek. Mektuplar vardı. Paşanın bugün bile mağaramın köşesinde duran mektupları elime geçmeden yaşadığım 27 yıl. Gençtim, meşhurdum, para ve günahla meşguldüm. Basitti hayatım. Öğleye doğru kalkar, dünyanın neresinde olduğumu hatırlayıp o gece konser vereceğim yere gider, ses ayarlarıyla uğraşır, konser saatini beklerken biraz, parantez içinde çok fazla değil, kokain çeker ve sahneye çıkıp milleti öldürürdüm. Sonra otele döner, biraz daha kokain çekip, parantez içinde bu sefer viskiyle, kızlarla alem yapar ve sabaha karşı bir çift güzel memenin ya da terli bir sırt çukurunun üzerinde sızardım. Ten renkleri hangi ülkede bulunduğuma, kokainin kalitesi de bağlantının becerisine göre değişirdi. Hayat buna denirdi. Milyonlarca erkeğin olmak isteyip de olamadığı adamdım. Televizyonda görünce, ne yapıyor ki bu kadar şişiriyorlar diye söylendikleri ama yer değiştirmek için hayatlarının yarısını verebilecekleri şahsiyet. Osmanlı'nın dünyaya hediyesi pop müziğin doğudan yükselen yıldızıydım. Bombay'dan Londra'ya hayranlarım vardı. Dünya havaalanları, konser salonları ve kulüplerden ibaretti. Her yerde aynı şarkıları söylüyor, aynı uyuşturucuları çekiyor ve kendimi alemin kralı gibi hissediyordum. Gezegenin benim dışımdaki kısmında neler olduğu hakkında fikrim yoktu. Ara sıra Filistin'de birilerinin öldüğünü, Bosna'da kadınların ırzına geçildiğini duyuyordum ama bunlar beni en fazla limuzinin camına yapışmış sinek ölüsü kadar ilgilendiriyordu. Smokinimin yakasında tırnağımla kazımak zorunda kaldığım havyar kadar can sıkıcı değildiler. O zamanlar bütün meşhur şempanzeler gibi ben de ARC ile çalışıyordum. Bu merkezi Los Angeles'ta olan bir plak firmasıydı. Amerikalılar komünizm belası bittikten sonra iç karışıklığa sürüklenecek kadar bağımsız olmasına izin verdikleri ülkemin dünyaya bir yıldız hediye etmesi gerektiğini düşünmüşlerdi. Ve bilin bakalım kime çıkmıştı piyango. Yeterince yetenekli, hırslı ve maldım. Oryantal namelerle modern pop numaralarını karıştırmak gibi bir meziyetim vardı. Ve hepsinden önemlisi kadınlar beni seviyordu. Gösteri dünyasında kadınlar seni seviyorsa olay bitmiş demektir. Sırtın yere gelmez. Ayrım sonu. Sayfa 69. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Los Angeles. L-O-S. A-N-G-E-L-E-S.